Sevgili dinleyiciler, Basket Talks'un yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Basket Talks podcast serisinin yapımcısı ve sunucusu olarak siz basket severler için Türkiye'nin her yerinden minik, yıldız ve genç kategorilerinin koçlarıyla söyleşiler yapıyorum. Bugünkü konuğum Gediz Çizmeli. Önceki yayınlara baskettalks.com ve tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Gediz Koç'la röportajıma başlamak istiyorum. Gediz Koç, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
Ben de iyiyim, teşekkürler. Öncelikle bize kendinizden bahseder misiniz?
Ben Gediz Çizmeli. 1981 İzmir doğumluyum. Antrenörlük, basketbol antrenörüne 18 yaşında lise bittikten sonra merak saldım ve 18 yaşından sonra başladım. İlk başlangıcım Buca Spor bayan takımıyla olmuştu. Bir 3-4 sene kadar Buca Spor bayan takımı ve Buca İlköğretim Okulu'nda çalışarak başladım antrenörlük serüvenine. Askerliği saymazsak da bir 18 yıl kadar faal olarak antrenörlük yapmaktayım.
Teşekkürler. Pardon. Daha öncesinde oyunculuk kariyeriniz var mı?
Oyunculuk kariyerim lise dönemine kadar. Tabii bizim dönemimizde 81 doğumluyum ben. İzmir içinde bu kadar alternatif kulüp olmadığı için çok fazla bir oyunculuk geçmişim olmadı. Sadece okul takımları olarak geçirdim. Buca Ortaokulu'nda ve lise döneminde Buca Ticaret Lisesi'nde okudum ben. O da meslek lisesiydi. O nedenle çok böyle aktif Türkiye Şampiyonası'na gidecek bir takımımız olmadı. Kulüp bazında Buca Belediyesi ve Altay'da kısa dönemli kulüp geçmişlerim oldu. O da U17 ve U18 döneminde oldu bunlar. Maalesef bizim dönemimizde bu kadar kulüp yoktu. Şu an İzmir'de 130 tane kulüp var. Lisanslı sporcusu olan. Ama bizim dönemimizde bu sayı 10 civarıydı yani. Özellikle ben Buca doğumluyum. İzmir Buca doğumluyum. Buca'da faal olarak kulübümüz yoktu. Yani ben 18 yaşındayken Buca Belediyesi'nin A takımında lisansını çıkıp basketbol oynama şansı bulmuştum kulüpler bazında. Daha önce de bir kısa dönem Altay'da lisanslı basketbol oynamıştım. O Altay'daki dönemde Altay'da Alsancak'taydı. Yani Buca olarak maalesef basketbolu çok gerideydi benim altyapı oynadığım yaşlar.
Şimdi nasıl görüyorsunuz oraları? Bilmiyorum, oraları takip ettiniz mi? Ya da haberdar mısınız? Ama haberdarsanız bize bunu söyleyebilirseniz çok sevinirim.
Ya şu an ben hala Buca'da ikamet etmekteyim. Her ne kadar Karşıyaka tarafında çalışsam da kulüp bazında ve okul bazında hala Buca'da ikamet ediyorum. Şu an Buca'da aktif 6-7 tane spor kulübü var basketbol anlamında. Bunlar özellikle benim de daha önce çalıştığım ve hatta şu an hala resmi olarak ikinci başkan olduğum Şirin Yer Doruk Spor. Ve onun dışında Oluşum Basketbol var, Atakan Hoca. Gerçekten iki kulüpte İzmir'de büyük başarılar elde ettiler Buca tarafından gelip. Onun dışında birçok alternatif kulüplerde var. Şu an 6-7 tane Buca'da maçlara çıkan, resmi müsabakalara çıkan, alt ligde de olsa faaliyet gösteren kulüplerimiz var. Yani bizim zamanımıza göre çok değişti.
İyi yöne doğru gitti.
İyi yöne doğru. Yani inşallah daha da iyi olacak. Biraz hayat normalleşirse daha da iyi olacağına inanıyorum bunun dönüşünde.
İnşallah. Bir de şey demiştiniz, Karşıyaka'da 2 yıl çalıştığınızı söylemiştiniz bana özel olarak bu podcast'in dışında. Bu serüveni bize anlatabilir misiniz?
Karşıyaka tabii İzmir'de antrenörlük yapan herkesin mutlaka çalışmak isteyeceği ve çalışmanın hayalini kurduğu bir yer. Bu da bana biraz geç nasip oldu ama nasip oldu, 2 yıl kadar çalıştım. 2002 doğumluların U14 oynadığı yılda Karşıyaka'da ilk antrenörlüğüm başladı. Öncelikle orada İzmir şampiyon oldu. Daha sonra Ankara'daki Türkiye şampiyonasına bir Türkiye dördüncülüğü yaşadık. Yani kupanın kıyısından döndük diyebiliriz. Oldukça keyifli bir yıldı. Hala oradaki oyuncularımla ve birilerimizle hala da görüşüyoruz. O günleri yad ediyoruz. Gerçekten güzel anılar birikmişti. Benim de Karşıyaka'da ilk senemdi. İkinci yılında ben U13 takımı çalıştırdım. 2004 doğumlularla çalıştım. O da gerçekten çok özel bir takımdı benim antrenörlük kariyerimde. Onlarla da zor geçen bir süreç sonrası İzmir şampiyonu olup daha sonra Türkiye dördüncüsü olmuştuk. Oradaki oyuncularımızla Eray Büyük, Cengiz ve Aktan Yavaş iki tane milli sporcumuz çıktı. Onlarla ben Doğa Koleji'nde de uzun yıllar çalışmaya devam ettim. Hala da birlikteyiz. Benim için çok özel bir yeri var o takımında. Onlarla da bir Türkiye dördüncülüğü yaşamıştım. Daha sonra yönetimsel bazı sıkıntılardan dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Günün birinde tekrar döneceğiz illaki ama ne zaman olur onu bilemiyorum tabii ki.
Doğa Koleji demiştiniz. Doğa Koleji'nde ne kadar çalıştınız?
Doğa Koleji'nde 5 yıl çalışma fırsatı buldum. Karşıyaka'daki ilk yılımdı. Karşıyaka'daki ilk yılımda 2001 doğumlar lise 1 okurken daha doğrusu bir sene önce kurulmuştu Doğa Koleji'nde erkek basketbol bursu takım. Leyla Hoca, İstanbul'daki Leyla Çalışkan hocamız. Onun çabalarıyla oluşan bir takımdı. Leyla Hoca ile Türkiye ikinciliği yaşamışlardı ortaokullar bazında. Daha sonra çocuklar lise 1'e geçtiğinde Leyla Hoca'nın İstanbul'a dönme durumu oluştu. Benim de Karşıyaka'daki ilk senemdi. Ve oyuncularla ilk armasında antrenör yaptığım için ilk armasında da bir birlikteliğimiz olmuştu. Sağ olsun daha sonra Doğa Koleji'nden bir teklif geldi. Ben de teklifi değerlendirdim. İlk senemizde lise 1 olmamıza rağmen komple bütün takım bir yaş küçük olmasına rağmen Türkiye finali oynayıp Türkiye ikinciliği yaşadık. Daha sonra aynı oyuncularla tabii 4 sene birlikteliğin sonunda da lise 4'te Türkiye şampiyonluğu ve Yunanistan'da yapılan ISF Dünya Şampiyonası'nda dünya üçüncülüğü kazandık. Benim için özel bir anı da odur. Daha sonra ertesi yıl tabii 2001 doğumlular mezun oldu geçen yıl. 2003-2004 doğumlardan oluşan bir takım oluşturduk. Önümüzdeki yılları hedefleyerek yani bu sene katıldığımız yıl takım 1 ve hatta 2 yaş küçük olarak katılmıştı. Onunla İzmir üçüncülüğü yaşadık. Daha sonra ilk gruplarda elenmiştik ama önümüzdeki yıla iyi bir takım yaratmıştık normalde. Ama tabii pandemiden dolayı şu an ne olacağı inanın belli değil yani.
Peki bu dünya üçüncüsü olduğunuz süre zarfını, yani dünya üçüncüsü olmak nasıl bir şeydi? Yani size neler kattı ya da neleri gördünüz o turnuvada?
Ya şöyle söyleyeyim, biz Türk insanı olarak tabii böyle turnuvalarda başarılı olmak için varımızı yoğunluğumuzu ortaya koyan bir milletiz. Biz turnuvanın ilk günü Yunanistan'a adım attığımızda birçok ülke, yani ülke isimleri vermeyeyim, oraya tatile gelmiş gibiydi. Yani orayı eğlence olarak görüyorlardı. Kızlar, erkekler aynı yerde kalıyordu ve aynı turnuva aynı yerde olduğu için bir birliktelik vardı. Yani alkol içenler, havuzda kıyafetleriyle havuza atlayanlar falan. Ya tam bir tatil yeri gibiydi. Ama tabii hedefi olan takımlar biz ve hedefi olan diğer takımlar daha çok işte maçlara odaklanma tarafını seçtik. Eğlence tarafını inanın son güne kadar yani üçüncülük, dördüncülük maçını kazanana kadar eğlence kısmına hiç bulaşmadık diyebilirim. Hadi. Oyuncularımız tabii buna çok üzüldüler. Çünkü balkonda sürekli o eğlenen insanları seyrediyorlardı. Ama bizim hedeflerimiz vardı. Hedeflerimiz de oradan Türkiye şampiyonu olarak gittiğimiz Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi başarıyla temsil edip oradan madalyayla dönmekti. Ha, ev sahibi Yunanistan'a yarı finalde kaybettik. Yarı finalde tabii Yunanistan'da oynanan bir turnuvada Yunanistan'a karşı oynamak gerçekten çok zor bir durumdu. İnanın seyirci full. Sürekli oyuncuların ve antrenör olarak benim yaptığım her hareketi ilginç bir şekilde protesto ediyorlardı. Tabii orada o deplasman havasını tattık yani güzeldi. Kazansaydık daha güzel olacaktı tabii ki. Ama maalesef kaybettik. Sonra üçüncü döncü maçı da beklentimizin üstünde çok rahat geçti. Dünya üçüncüsü olduk, madalyayı taktık. Biz isterdik ki tabii dünya şampiyonu olabilmek. Ama o da İsrail'e nasip oldu. İsrail şampiyon oldu. Yunanistan, bizim yarı finalde yenildiğimiz Yunanistan ikinci oldu. Belki biz finale çıksaydık İsrail'i yenme ihtimalimiz daha yüksekti. Bizim orada şanssızlığımız Adem Bona'nın bizim Türkiye'deki maçlarda oynayıp okula kayıt tarihi yüzünden dünya şampiyonasına katılamaması ve bizim uzun rotasyonunda bir kişi eksik gitmemizden kaynaklanan bir Yunanistan mağlubiyeti oldu. Aslında İsrail'le oynamış olsaydık Adem olmasa olmadan da biz İsrail'i mağlup edip şampiyon olabilirdik. Ama bu da dünya üçüncülüğü de büyük başarı oldu. Çağatay Özkan şu an Karşıyaka'nın A takım oyuncusu. Hatta dün kardeşim A takımda ilk resmi maçına çıktı. Yani ilk hazırlık maçı da olsa A takımda ilk defa maça çıktı. O da turnuvada Dünya Şampiyonası'nda en iyi forvet ödülünü almıştı biz üçüncü olmamıza rağmen. Güzel anılardı. Yani ne oyuncuların ne biz staff'ın unutamayacağı güzel anılar oldu yani.
Teşekkürler. Şimdi bunun bir altına, aslında bir altı değil de Türkiye Şampiyonası'na gelelim. Türkiye Şampiyonası'nda normal olarak bazı oyuncularınız ilk defa gidenler ya da gidip de heyecanlananlar olmuştur.
İlla ki.
Evet, heyecanlanmadılarsa da bazı oyuncular heyecanlanmış diye düşünelim. Siz o heyecanı nasıl kırdınız? Yani heyecan sizce o maç için iyi bir şey midir? Yani oyuncuya motivasyon katar ya da hızlandırır mı, yoksa heyecan sadece yanlışa mı sürükler?
Yani şöyle söyleyeyim. İnanın yani biz de antrenörler olarak Türkiye Şampiyonası'na gittiğimizde ilk maça çıkarken o heyecan bizde de oluşuyor. Sadece oyuncularda değil. Ve eminim ki ben altyapıda birçok jenerasyonda çalıştığım için yani bu U14, U16, U18 diye bahsetmiyorum. Yani defalarca dünya şampiyonası oynamış, Avrupa şampiyonası oynamış, milli takım forması giymiş oyuncular bile o turnuvanın ilk gününde bir heyecan yaşıyorlar. Bu heyecan olmazsa olmazı bence bu işin. Tabii ki o heyecanı kırmak biz antrenörlere düşüyor. Tabii orada mümkün olduğu kadar ya turnuvanın ilk günü olması ve turnuvada ilk maçların hep grup maçı olması kaybetsek de telafisinin olacağını bildiğimiz için oyuncuları rahat oynamaları konusunda sürekli telkinlerde bulunuyoruz. Tabii ki bundan etkilenip kötü performans gösterenler oluyor. Ama bazı oyuncular da bundan etkilenmiyor. İyi performans gösteriyor. Eğer tabii orada da biraz şans faktörü ortaya çıkıyor. Rakip takımın da aynı duyguları yaşadığını düşünürsek genelde turnuvalarda hep ilk günler sürprize açık olur. Tabii biz kazanan tarafta olmayı tercih ediyoruz. Kaybedersek de diğer iki maçı telafi maçları olarak görüp oradan galibiyetler alıp yani biz şeyden örnek vereceğim. Doğa Koleji ile işte yani dünya üçüncüsü olduk ama inanın Türkiye şampiyonası dünya şampiyonasından daha zor geçti. Orada da İstanbul Okyanus, İstanbul Doğa, Bursa Doğa ve Balıkesir'in, Banvitlerin oyun olduğu devlet okuluyla çok güçlü takımlar vardı. Ve ilk gün biz turnuvaya İstanbul Okyanus Koleji'ni kaybederek başladık. Ama finalde, finale kadar sonra tekrar finalde denk geldik. Finalde Okyanus Koleji'ni yenip şampiyon olmuştuk. Ama ilk gün kaybederek başlamıştık. Yani ilk gün maalesef öyle istenmeyen sonuçlar olabiliyor. Az heyecan yapan maçı kazanıyor diyebilirim yani.
Mesela siz çok heyecanlandınız diyelim. Bu tabii o dünya şampiyonasına gittikten sonra ya da bu kadar çok Türkiye şampiyonasında bulunduktan sonra olur mu pek bilmiyorum, bu kadar fazla heyecan. Kendi heyecanınızı nasıl yitiriyorsunuz?
Vallahi heyecan yitirilmiyor maalesef. Yani defalarca tecrübe olsa da o heyecan hep oluyor. Maçın ilerleyen dakikalarında işte sonuç bir de lehimize giderse tabii o heyecan biraz daha diniyor. Ama maç kafa kafaya gidince o adrenalinle heyecan hep had safhada oluyor. Genelde staff olarak yanımda olan arkadaşlarıma ben şunu söylerim ki bunu defalarca da yanımda çalışan arkadaşlarımla paylaşmışımdır. Şimdi bazı maç oluyor mesela maçın gidişatı bu dediğiniz gibi heyecandan ve adrenalinden bazen kafandaki düşünceleri sahaya oyuncularına yansıtamıyorsun. Ben çoğu zaman mesela bir molada yardımcı antrenörüme mola dönüşü ne oynayacağımızı set olarak çizmesini çok söyledim. Maçtan önce de anlatıyordum bak böyle kritik durumlarda ben heyecandan dolayı bazen pratik şeyler düşünemiyorum. Mola aldığımda kendini hazırla takımdaki 5'e göre ne çizebiliriz, ne oynayabiliriz diye paylaşıyordum. Birkaç kez öyle anım oldu yani. Kitlenip de o heyecanı yenilip de yardımcı antrenörün, yardımcı ya da staff'taki arkadaşlarımıza destek aldığım olmuştur yani.
Peki bu da çok rastlanır mı? Pek bilmiyorum. Bir oyuncunuzda motivasyon kaybı yaşandığında, bunu sadece Türkiye Şampiyonası ya da Dünya Şampiyonası'nda demiyorum, böyle normal lig maçlarında da olabilir, hazırlık maçlarında da olabilir. Motivasyon kaybı yaşadıklarında oyuncularınız, onları nasıl motive ediyorsunuz?
Şimdi bunu motivasyon kaybını genelde maç içinde çok fazla çözüme kavuşturma şansın yok. Çünkü sadece devre arasında bir oyuncunun motivasyonunu düzeltme şansın var. Maçın gidişatındayken sonuçta bir oyuncunun motivasyonuyla yardımcı antrenör ya da yanındaki staff arkadaşlar ilgilenebiliyor. Çünkü orada antrenör tamamen takıma odaklanıyor. Ama maçın bitiş düdüğü çaldığında tabii ki bir problem yaşandığında ya da herhangi bir motivasyon kaybı olduğunda oyuncuyla genelde birebir konuşarak problemin ne olduğunu anlamaya ve kafasındaki problemi çözmeye yoluna gidiyorum ben. Maç içinde maalesef çok fazla müdahale olamıyor. Çünkü maçta motivasyon kaybı yaşadı, oyundan alıyorsun. Tekrar oyuna sokmak istediğinde o bölümde takımla ilgilenmek zorunda olduğun için orada yanındaki beraber olduğun staff'taki arkadaşların önemi çok artıyor. Genelde bu konularda sağ olsun yanımdaki arkadaşlarımın çok desteği oldu. Bu daha önceki başarılı geçen yıllarımda. Bu konuya da çok özen gösteriyorum. Yani bir yola çıkıyorsanız yanınızdaki arkadaşınız çok önemli. Böyle konularda da çok büyük yardımları oluyor. Ama dediğim gibi maçın dışındaki saatlerde genelde bu tür konuşmaları ben yapmayı çok seviyorum. Hatta bazen problem yokken bile, her şey iyi giderken bile oyuncularımla birebir konuşmalar, birebir ya da ikişerli konuşmalar, takımın iyiliği için ya da oyuncunun kendi iyiliği için neler yapabiliriz'i ben çok yapıyorum. Ve bunun faydasını da çok görüyorum. Yani oyuncuların fikirleri çok önemli, yaşı hiç önemli değil. Yani ben U12 çalıştırdığım dönemde de, U14 çalıştım, U16, U18 çalıştığım dönemlerde de hepsinde bu tür diyaloglara girmişimdir ve hepsinde de oyuncuların fikirlerinin çok değerli olduğunu görmüşümdür. Bu motivasyon kayıplarını genelde dediğim gibi maç dışında konuşarak birebir toplantılarla ya da bire iki toplantılarla çözümlere kavuşturmaya çalışıyorum yani.
Teşekkürler. Peki mesela demotive olmuş bir oyuncuya ne diyorsunuz? Yani onu gördünüz maça çıkmadan önce ya da antrenmandan önce motivasyon kaybı yaşıyor. Bunu fark ettiniz ve onunla nasıl konuşuyorsunuz?
Şimdi antrenmanla maç tabii ki farklı şeyde. Antrenmandan önce oyuncunun bir problemi varsa ve bu antrenmandan önce vaktim varsa konuşacak şekilde konuşup çözümlemeye çalışıyorum. Ama tam antrenmana girerken bunu fark ettiysem yanıma çağırıp ne olduğunu sorup eğer uzun bir konuysa antrenmana girmemesini, giyinmesini, antrenmanın sonunda konuşacağımı söyleyip kenara almayı ya da soyunma odasında beklemesini söylüyorum. Maç içinde dediğim gibi maçtan önce ise yine konuşarak çözümlemeye ama maç içinde ise ya kenardaki staff arkadaşlardan yardım alarak ya da dediğiniz gene aynı şekilde maçın sonunu bekleyerek maçın sonunda kendim konuşarak o motivasyonsuzluğu çözmeye çalışıyorum. Tabii yani bu ufak yaşlarda biraz daha çocuklarda da ya daha doğrusu 14 ve aşağısı için söyleyeyim. Biraz daha zor oluyor çünkü çocuk oldukları için bazı şeyleri anlamaları zor oluyor. En ufak bir şeyden etkileniyorlar. Yani bir oyuncuya bir şey konuştuğunda ona olan yakınlığından diğer bir oyuncu kendini tabii o ergenliğin de gelmiş olduğu bir olay olduğu için etkilenebiliyor. Genelde oyunculara eşit yaklaşmaya dikkat ediyorum bunu da çözmek için. Bu tür şeyler oluyor yani. Bunlar da bu işin cilvesi maalesef.
Teşekkürler. Şimdi bir daha geldik dünya üçüncüsü olduğunuz zamana. Şimdi siz dünya üçüncüsü oldunuz. İşte çok sevindiniz. Bir sonraki günde işte eğlence yaptınız otelde. Sonra sizde nasıl bir etki bıraktı? Yani böyle bunu çok fazla dile getirir misiniz? Böyle hani dünya üçüncüsü olmuştuk, orada da şöyle oldu. Mesela koçlar arasında konuşurken kendi yaşadıklarınızı başka koçlara anlatır mısınız? Hani siz böyle yapmayın. Mesela dünya üçüncüsü olduğumuzda şu ülkedeki şu takım koçu şöyle yapmıştı, ondan yanlış bir hataya düştüler gibi şeyler.
Ya tabii ki şimdi bizim o yıl gittiğimiz Dünya Şampiyonası'nda biz İzmir takımı olarak gittik. İzmir Doğa Koleji olarak. İzmir'de Dünya Şampiyonası, ISF Dünya Şampiyonası'na giden ilk İzmir takımıydık biz. Tarih boyunca İzmir'de giden bir takım olmamış o Dünya Şampiyonası'na. Biz bir ilktik. Tabii bu ilki yaşayan insanlar olarak ve antrenör olarak İzmir'de bir ilk olduğu için tabii bunun haklı gururu oluyor ister istemez. Bizim turnuva bittiğinde turnuva 3. 4. maçı sabah 10'daydı. Kupa töreni akşam 8'deydi ve bir ertesi gün takımların eğlenmesi için, bütün takımlar için bir gün daha orada otelde kalınıldı. Ertesi gün dönüldü. O yani en son maçı oynadık, ondan itibaren sadece kupa töreniyle ilgili çocuklarla ben konuşma yaptım. İşte şu saatte burada olacağız, şu saatte servisimiz var, kupa törenimiz bu saatte diye. Onun haricinde ne uyku yatış saatlerine, ne kahvaltılarına, ne diğer eğlence vakitlerine karışmadım. Çünkü çocuklar büyük bir yoldan geldiler. Çok zorlu yollardan önce Türkiye şampiyonlar, daha sonra dünya şampiyonasında dünya üçüncülüğü madalyasını taktılar. İnanılmaz keyifliydi. Ve tabii bunun dönüşünde kendimle ilgili mesela şöyle söyleyebilirim. Kendimde gördüğüm eksiklik olarak söyleyeyim. İngilizcemin orta seviyede olmasının orada zaafını çok çektim diyebilirim. Çünkü oraya maça çıkan hakemlerin hepsi yabancı hakemlerdi. Hepsi farklı farklı ülkeden gelen hakemlerdi. Yani bir sürü Küba'dan, Finlandiya'dan bir sürü acayip hakemler geldi. Diyalog kurma yönünde tabii genel ana dil İngilizce ama bazı konularda İngilizce yönünden eksikliğimi hissettim ve bunu yanımda, yani döndükten sonra kim etrafında kim varsa, diğer genç arkadaşlara, antrenör arkadaşlara, yaşıtlarıma, büyük abilerime bunun da bu konuda çok zorlandığımı ve bir daha böyle bir şey olsa mutlaka İngilizcemi geliştirerek gitmem gerektiğini söylemiştim. Anılarla ilgili orada, yani bizim YouTube'da var dünya üçüncülüğü şey yarı final maçımız, Yunanistan'a kaybettiğimiz maçı YouTube'a koymuşlar. Ya ben döndükten sonra abartmıyorum ama bir 20 defa falan izlemişimdir. Acaba şunu burada böyle yapsaydım, acaba şurada o faul'ü yaptırtmasaydım, maçın sonunda bir 50 saniye kala bir tercih yapmıştık. Biz faul yaptırmıştık atışa gitsinler diye. Ya mesela onun pişmanlığını çok yaşamıştım. Keşke yaptırmasaydım. Keşke savunmayı deneyip son topu tekrar hücum etmeyi deneseydim diye kafamdan çok geçirdim. Final maçında da Yunan koçun buna benzer hataları olmuştu. Zaten İsrail son saniye üçlüğüyle kazanmıştı. Yani bir sayıyla öndeyken basket foul oldu. Bir sayı öne geçtiler. Tek atış vardı ve sürenin bitmesine bir saniye vardı. Oyuncu kaçırayım mı diye sordu koça. Koç at dedi, Yunan koç. Oyuncu da attı, girdi. İki sayı oldu. İsrail mola aldı. Son bir saniye kala kenardan çizdiği topla bulduğu üçlükleri maçı kazandılar. Yani o topu kaçırtırsaydı, ki oyuncunun bile aklına geldi kaçırmak, koç atmasını istedi. Kaçırsaydı Yunanistan, ev sahibi Yunanistan şampiyon olacaktı. Yani böyle maç içinde maalesef, yani antrenör olarak bizim böyle hatalarımız olabiliyor. Oyuncular hata yapıyor, hakemler hata yapıyor. Biz koçlar da hata yapıyoruz. Yani benim kendimle ilgili maçın videosunu izledikten sonra kendimle ilgili 3-4 yerde mesela bir 3. periyotlu bir bölüm var. Yani karşı takım mola aldı. Ben mola dönüşünde savunmayı değiştirdim. Mesela değiştirmeseydim belki o fark kapanmayacaktı. Biz 5-6 sayı öne geçmiştik orada. Benim savunmayı değiştirmemle 2 hücum üst üste 3 yedik. Orada düşünüyorum, hatalı olduğumu düşünüyorum. İşte son 50 saniye kala foul yaptırdığım bölümü düşünüyorum, hatalı olduğumu düşünüyorum. Yani maç içinde tabii bunları fark edemiyorsunuz ama maçtan sonra izledikten sonra bu hatalarınızı görebiliyorsunuz. Yani genel olarak böyleydi değerlendirmeler.
Teşekkürler. Şimdi orada Adem Bona'nın eksikliğini çok hissettik demiştiniz, yani bir uzun eksikliğini.
Aynen.
Sizce şimdi bu pozisyon konusuna gelecek olursak, sizce En önemli basketboldaki en önemli pozisyon hangi pozisyondur?
Yani genel olarak genel olarak altyapılarda tabii yani U14'e kadar ki bölüm için söyleyeyim. U14'e kadar bölüm genelde gardın ne kadar iyiyse takımın o kadar iyi olur yönünde oluyor genel kanı. U14'ten sonra artık yıldız ve genç seviyesinde 5 numaran ne kadar iyiyse, 4-5 numaran uzunların ne kadar iyiyse takımın o kadar iyi diye bir kanı var. Ama genel olarak ben her pozisyonun önemli olduğunu düşünüyorum. Her pozisyonda her oyuncunun farklı pozisyonları oynayabilme yeteneğinin olması gerektiğini düşünüyorum. Yani özellikle altyapılarda U14'e kadarki bölümde yani bir uzun pozisyonu oynattığım bir oyuncunun gardı savunmasını, bir gardın uzunu aynı yaşındaki bir uzunu, 14 yaşındaki bir uzunu ya da 12 yaşındaki bir uzunu tutabilmesi gerektiğine inanıyorum ben. 16 ve 18 seviyesi için tabii biraz daha farklı. Ama uzun zamandan beri ben tabii yani o Doğa Koleji'nin takımı hariç alt jenerasyonlarla çalışıyorum. Ondan çok fazla pozisyonlara inandığımı söyleyemem. Yani her oyuncu bence her pozisyonu oynayabilecek seviyede olmalı. Tabii ki bu fiziksel yapıyla olmuyor ama U14 seviyesinde de fiziksel yapı çok öne çıkmıyor. Daha çok basketbol bilgisi ve basketbol yeteneği öne çıkıyor. Fizik tabii ki o da önemli ama basketbol yeteneği ve bir oyuncunun her pozisyonu oynayabilme yeteneği daha büyük önem taşıyor. Yani ondan pozisyon olayına 14 ve 6 için çok fazla önem vermiyorum diyebilirim.
Teşekkürler. Şimdi bölgesel olarak genel bir tanım yapalım İzmir ile alakalı. İzmir'de oynanan basketbol hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Şöyle söyleyeyim. Yani İzmir'de basketbol maalesef çok istenilen seviyede gitmiyor. Ya da Ege bölgesinde diyeyim. Yani altyapılarda takımlarımız çok fazla başarılı olamıyorlar. Üst yapılara oyuncu verme konusunda da sıkıntı yaşıyorlar. Tabii burada hepimiz sorumluyuz. İzmir'deki çalışan antrenörler olarak hepimiz sorumluyuz. Genel kulüp yapısı olarak İzmir'de maalesef basketbol biraz daha spor okulu ve ticariye dönüşmüş durumda. Belki Türkiye genelinde de bu yönde ivme kazanmış olabilir ama İzmir'de özellikle yani oyuncu yetiştirme, oyuncuyu geliştirme yönü uğraşan antrenör ve kulüp sayısı çok az. Herkes tamamen spor okuluna haftada 2 gün 1 saat çocuğu eğlendireyim, ne kadar çok öğrencim olsun, ne kadar çok para kazanayım derdine düşmüş durumda. Yani maalesef çok az sayıda antrenör oyuncusunu gelişimini düşünüp, oyuncusunun bir yerlere geleceğini düşünüp, ekstra çalışmalar yapan antrenör sayısı çok az. Tabii bu da ister istemez iyi oyuncuların 14'ten sonra ya da belki daha küçük yaşta İzmir'den İstanbul'a göçlerine sebep oluyor. Birçok altyapıda oyuncu uzun zamanlardan beri İstanbul'a gitmeyi tercih ediyor. İzmir basketbolunun onları tatmin etmediği ya da hedefleriyle örtüşmediği için. Biz de yani ben ve benim gibi düşünen antrenör arkadaşlarımız da bu çocukların İzmir'de de oyuncu olabileceğini ve yeterli eğitimleri bizim de verebileceğimizi söyleyerek kulüplerimizin de imkanları doğrultusunda oyuncular yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama yani gene başta söylediğim gibi maalesef İzmir ve Ege olarak yani bu kadar çok potansiyele sahipken maalesef altyapılarda takımlarımız bir yere kadar başarılı olabiliyor. Üst yapıya oyuncu verme konusunda çok kısır bir şekilde gidiyor. Bu İstanbul'da ya da işte atıyorum Bursa'da ya da atıyorum Bandırma Banvit'te bu şekilde olmuyordu. Ama bizim İzmir'de maalesef saydığım şeylere göre, şehirlere göre yani İstanbul, Bursa ve Balıkesir illerine göre biraz daha alt seviyede. İnşallah pandemiden sonra düzelir diye umuyorum. Çünkü şu an pandemiden dolayı spor okulları tamamıyla bitmiş durumda. Yani İzmir'de birçok kulüpte çalışan arkadaşlarımla görüşüyorum. Spor okulu sayıları yani normal döneme göre 1/10 seviyesinde falan. Yani 1000 tane öğrencisi olan da 100 öğrenci, 500 öğrencisi olan da 50 öğrenci falan bu durumlarına inmiş. Bu doğrultuda tabii tamamen takımlarla ilgilenen kulüpler ve oyuncu gelişimiyle ilgilenen kulüpler biraz daha bu süreci ikişerli, üçerli, dörderli gruplar halinde çalışarak tamamen oyuncu gelişimine, çünkü liglerin de bu sezon oynanıp oynanmayacağı tam belli olmadığı için, oynanırsa da Ocak'tan sonra oldukça uzun bir süreç olduğu için şu an herkes bireysel gelişime önem vermiş durumda. Ben en azından bu pandeminin bu yönde İzmir basketboluna faydalı olacağını düşünüyorum.
Teşekkürler. Şimdi pandemi demiştiniz. Bu pandemi sürecinde bildiğimiz gibi yani geçmiş pandemi süreci hala devam ediyor ama pandeminin en uç olduğu yani Türkiye'ye geldiği zaman da bir karantina dönemi yaşandı. Ve bu karantina döneminde de herkes evine kapandı ve birçok basketbolcu olmak isteyen basketbolcu adayları evde çok fazla antrenman yapamadı. Anadolu Efes'in koçları ya da Fenerbahçe'nin koçları ile yaptığımız söyleşilerde biz onlara videolar gönderdik. İşte beslenme programları çıkarttık. Onlara alabilecekleri en az etkiyi vermeye çalıştık, aldırmaya çalıştık diye bir şey söylemişti. Eminim bunu siz de yapmışsınızdır. Ama şimdi bu pandemiden çıkınca ve uzun bir süre basketbol topunu eline almayınca birçok basketbolcu içinde ben de varım bunların. Ben basketbolcu olamayacağım ileride. Yani basketbolcu olmak istiyorum ama işte bir gün iki gün antrenman yaptım. Ben basketbolcu olamayacağım düşüncesine takıldı. Sizin böyle düşünenlere önerileriniz nelerdir?
Şöyle söyleyeyim, önce başlangıç bölümüyle başlayayım. Biz hemen pandemi dönemi ilk başında Mavişehir Spor Kulübü'nde çalışıyordum. 3 yıldan beri emek verdiğim, tırnaklarımla kazıdığım bir jenerasyondu. 2006 jenerasyonuyla çalışmıştım. 12, 13, 14 olmak üzere. Tam Türkiye Şampiyonası'na hazırlanırken ve büyük beklentilerimiz varken bu pandemi olayı oldu. Pandemiden dolayı tabii çocuklar eve kapandı. Antrenman yapamıyoruz. Salonlara giremiyoruz. Daha da federasyon tam anlamıyla şampiyonların olup olmayacağını açıklamadığı ve pandeminin bu kadar uzun süreceğini tahmin etmediğimiz için biz işte Zoom üzerinden kuvvet programları uygulayarak en azından çocukların fiziksel durumlarını korumaya çalıştık. Yani ne kadar başarılı olduk tabii bilemiyorum bunu. Sonuçta devamında oynanmadı maalesef basketbol. Bu süreci bu şekilde ben haftanın dediğim gibi 5 günü farklı programla uygulayarak, tabii programları da kondisyoner arkadaşlarımızdan almış olduğumuz desteklerle uyguladık çocuklara. O 5 günü dolu dolu geçirmesini, çocukların basketboldan kopmamasını, hedeflerinden kopmamasını sağlamaya çalıştım. Ama daha sonra federasyon şampiyonun olmayacağını açıkladığı an tabii ister istemez bir motivasyon kaybı oldu. Hem yani ben şunu ilk başta denemiştim. Onu da anlatayım. İlk başta program atıp çocuklardan bu programı yapmalarını, hatta yaptıkları hareketleri videoya çekip bana atmalarını falan istemiştim ama bunun çok sağlıklı olmadığını bu Zoom programı üzerine antrenman yaptığım zaman fark ettim. Çünkü birçok hareketi çocukların yanlış yaptığını ve çok çabuk yorulduklarını, demek ki yani bunu izlemeden çok sağlıklı yapmadıklarını fark ettim. Tabii bu şampiyona olmayacağı açıklandı. Dediğim gibi motivasyon çocuklarda düştü. Düştükten sonra da artık yeni sezonla ilgili ne olacak derdi başladı. Bu süreçte tabii ben kulüpten ayrıldım. Oyuncularım kulüpten ayrıldılar. Farklı kulüplere gittiler. Etkilendi. Herkes etkilendi yani bu durumdan. Tabii devam eden, yani şu an benim o çalıştığım gruptan basketbolu bırakan ve kopan olmadı. Yani herkes çeşitli kulüplerde basketboluna devam ediyor. Bazıları Mavişehir'de kaldı, bazıları Gelişim Koleji'ne geçti, bazıları Bahçeşehir Koleji'ne geçti. Basketbol oynamaya devam ediyorlar. Kopmalar olmadı ama tabii spor okulu bazlı ya da işte daha az antrenman yapan kulüpler ya da alt lig takımları ister istemez bir motivasyon kaybı ve olumsuzluk yaşamışlardır. Ama tabii yani buradan sesimiz ne kadar gider bilmiyorum ama basketboldan yani eğer seviyorsanız sen de dahil olmak üzere. Yani kopmak çok kötü bir şey. Yani inanın ben bir dönem askerden geldikten sonraki bir 6 ay kadar bir çalışmadığım bir dönem olmuştu. İnanın hayata bakış açım bile değişmişti. Yani artık hayattan zevk almamaya başlamıştım. Ki bu pandeminin bir ilk başında gene motivasyon üst düzeydi. Ama ne zaman şampiyon olmayacağını açıkladıkları an yani ben kendimi bile sorguladım. Yani benim bile motivasyon kaybım oluştu. Ama inanın salonların açıldığı gün salona gidip şu topu elime aldığımda bir anda eski heyecanıma tekrar kavuştuğumu, hatta şu an girdiğim antrenmanlara antrenman bitsin istemiyorum. Ya birçok kulüp antrenmanlarını şu an sayıları yavaş yavaş da olsa arttırmaya başladılar. Ama ben çalıştığım kulüpte ikişer üçerli gruplar halinde çalışmaya devam ediyorum. Ya belki benim için zor oluyor. Çünkü birçok kulüp sekizli, altılı gruplar halinde çalışıyor. Ya ben de ikişerli grupları işte birleştirip bir saatte, bir buçuk saatte antrenmanı bitirebilirim. Ama bir gün geliyor 6 saat, 7 saat salonda kalmışlığım oluyor. Ama dediğim gibi o özlem, o istek beni bu yönde motive ediyor ve çalışmaktan keyif alıyorum. Sizden de yani sen ve senin gibi düşünen arkadaşlara da inanın bu süreçte böyle düşünüyor olabilirsiniz ama kesin ve net olarak o sahaya girdiğiniz zaman bunun böyle olmadığını anlayacaksınız ve bu düşüncelerin değiştiğini göreceksiniz.
Teşekkürler. Şimdi benim iki tane klasik sorum var. Onlara geldik. Bu iki klasik soru, isterseniz mesela birçok koç şöyle cevap verdi. Bunu zaten soruyu söyleyince anlayacaksınız. İşte bu oyuncunun yeteneklerine göre değişir diye de kısa bir cevap da verebilirsiniz. İsterseniz uzun uzun anlatabilirsiniz de. Bu tamamen sizin takımınız üzerinde işe yarayan bir seti söylerseniz çok sevinirim, eğer öyle düşünürseniz. Sizce basketboldaki en verimli hücum seti hangisi?
Ben şöyle söyleyeyim. Ben çalıştırdığım takımlarda çok fazla böyle klasik klişe setleri oynamayı seven bir antrenör değilim. Daha çok oyunculuğun yani oyuncudan maksimum performans alabileceğim şekilde oyun düzenleri kurmaya, ona uygun planlar yapmaya çalışan bir insanım. Ama belki mesela bu konuda eleştirenler oluyor. İzmir içindeki antrenör arkadaşlarımızdan da eleştiren oluyor. Mesela U14 seviyesinde beni yani beni eleştiren kısımlar için söylüyorum. U14 seviyesinde işte çok set offense oynuyorsunuz. Çok set düzeni hep düzen içinde, düzenin dışına çıkmıyorsunuz gibi eleştiriler alıyorum ama benim bu düzeni oluşturmaktaki yani bu set oynamaktaki amacım şimdi benim belli başlı kafamda kurguladığım ya da takıma göre kurguladığım set hücumları oluyor. Bu set hücumlarını genelde kenardan oyun kurucuma talimat verirken atıyorum bir tane setim örnek veriyorum 5 numaralı setim 5 diye kenardan söylediğimde oynadığım set forvete yönelik bir set ise mesela o topu buluşturmayı istediğim forveti 2-3 hücum eline top değmediyse o seti söyleyerek kenarda o topu onunla buluşturmayı ve oyundan düşmemesini sağlamaya çalışıyorum. İşte atıyorum 2 numaralı set oyun kurucuya yönelik bir set ise oyun kurucu eğer 3-4 hücum top kullanmadıysa, topu sürekli getirdi, baskıdan çıktı, oyunu başlattı ama topu bir türlü çembere atacak pozisyon çıkmadı. Bunu yaratmak için işte o seti oynamamız gerekiyorsa kenardan direktifle o seti oynatıp o oyuncunun topu kullanmasını sağlamaya çalışıyorum ama belli klişe ya da şu seti oynuyoruz diyebileceğim bir oyunum yok benim. Yani oynamadım daha önce. Yani genelde İzmir'de çoğu arkadaş flex ofensi çok seviyor. Yani örnek vermek gerekirse. Ben de bu meşhur İspanyol diye bir set var. İspanya milli takımının yıllar önce oynadığı ve günümüze kadar gelen bir set ofensi var. Ben o İspanyol setini biraz değiştirerek oynuyorum. Tepede güzel bir pick and roll'la ve devamında forvetlerin katlarıyla güzel bir spacing'le biten. Tabii değiştirdim bir kısmını. Onu genelde takımlarımla oynuyorum. Ya yani onları söyleyebilirim.
Peki sizin en verimli gördüğünüz savunma seti hangisi?
Yani şöyle savunma ile ilgili tabii gene takım yapısıyla alakalı ama ben genelde çalıştırdığım takımlarda çok fazla böyle 5 numara ağır uzunları tercih etmiyorum. Daha çok böyle 2 tane 4 numara pozisyonda uzunla oynamayı daha çok tercih ediyorum. Yani bu Doğa Kolej'in takımında da böyleydi. İşte çalıştığım kulüplerde Mavişehir'de olsun, Karşıyaka'da olsun onlarda da hep onları tercih ettim. Genelde benim istediğim topu baskı yapan, sürekli pres yapabilen savunmalar. Bunun dışında işte genelde her ne kadar ufak yaş gruplarında çok fazla oynanmasa da genel olarak İzmir'de oynanıyor. Pick and roll hücumlarında yani bir gardın uzunu, bir uzunun da garda tutabilmesini istiyorum ben savunmada. Yani o hıza sahip olmasını ya da o kuvvete sahip olmasını istiyorum. Genel olarak savunma anlamında böyle söyleyebilirim.
Teşekkürler. Şimdiki sorumuz da biraz çok fazla merak edilen bir soru. Bütün koçlara sordum bir soru çünkü bütün koçlardaki kriterleri öğrenmek istiyor bazı basketbolcular. Sizin şu anki bulunduğunuz takıma gelmek bir oyuncu gelmek istiyor diyelim. Siz bu oyuncuyu neye göre alıyorsunuz? Bir seçme mi yapıyorsunuz ya da işte seçmeyi kaçırdı, antrenmana aldınız diyelim. Bu antrenmanda o oyuncunun ilk neyine bakarsınız?
Şimdi ilk soruya gelmek gerekirse şu an tabii pandemiden dolayı bir kulüp seçmesi yapamadık Bahçeşehir Koleji olarak. Şu an bu yıldan bahsedeyim. Genelde gelmek isteyen oyunculardan öncelikle tabii kulübünün izni olmasını, mesela oyuncu gelmek istiyor, antrenmana çıkmak istiyor ama başka bir kulüpte lisanslı. Bunun için o kulüpten bilgisi olup olmadığını sorup, bilgisi eğer kulübün varsa bunu teyit edip antrenmanı öyle çıkarıyorum. Tabii her oyuncuya bence bakmak gerekiyor. Şimdi isim vermeyeceğim ama mesela bu yıl bildiğim bir oyuncu vardı. Ben takımda olabilme ihtimalinin düşük olduğunu düşünüyordum. Yani şu anki takımımda. Ama oyuncunun bu pandemi sürecini çok iyi geçirdiğini ve çok çalıştığını antrenmana geldiğinde gördüm. Ve takıma almaya karar verdim. Normalde baktığınızda almayı düşünmüyordum. Çocuk bizim takıma gelmek istiyordu. Ben çocuğun antrenörüyle konuştuğumda yani bir denememi istemişti. Eğer beğenirsem de çocuğu bize yönlendireceğini söylemişti. Ben aldım antrenmana ama tabii dediğim gibi böyle kafamdaki çocuğun yapısıyla alakalı olmayacağını düşünüyordum ama süreçte aldıktan sonra pandemiyi çok iyi geçirdiğini gördüm ve almaya karar verdim. Maalesef birçok kulüp iyi oyuncusunu tabii ki vermek istemiyor. Yani bu tabii Karşıyaka olduğunda buna söyleyecek bir söz yok. Karşıyaka oyuncusunu tabii ki vermek istemeyecek. Çünkü Süper Lig altyapısı olan bir kulüp. Aynı şekilde Bahçeşehir, aynı şekilde yatırım yaptığı için Gelişim Koleji'ni sayabiliriz. A takımı olduğu için Bornova Velisi'ni sayabiliriz ama bunların dışındaki kulüpler genelde spor okulu kulüpleri. Spor okulu kulüplerinin oyuncularını almaya çalıştığınızda bu bir duvar gibi sizden bonservis parası istemeye kadar gidiyor. Oldukça yüksek meblağlar, A takım sporcusu transferi gibi belirlenen rakamlar çıkıyor karşınıza. Bu yüzden İzmir'de oyuncu transferi yapmak gerçekten çok zor. Kriterlerine gelirsek tabii takımın ihtiyacına göre oyuncu alımı yapıyoruz. Şu an mesela şu anki takımımla ilgili ben uzun pozisyonuna yani 4 numara pozisyona diyeyim istediğim kriterlere uygun 2 oyuncu bir de kısa pozisyonda 2 oyuncu düşünüyordum. 2 oyuncu kısa oyuncuyu aldım. Aldığım oyuncular biri İzmir içi, biri şehir dışından transfer oldu bize. Şu anda 2 tane uzun pozisyonlu oyuncu arıyorum. Tabii bunları ararken Türkiye Şampiyonası'na başarılı olabilmek için şu anki mevcut kadro belki İzmir için yeterli ama Türkiye Şampiyonası için takviyelerin gerektiğini düşünüyorum. Ama bu oyuncuları istediğim oyuncuları alabilmek ya maalesef zor oluyor. Çünkü kulüpleri ya oyuncuyu göndermek istemiyor ya da oyuncunun üzerinden para kazanmaya yönelik hamleler yapıyor. Biz de tabii 14 yaşında bir çocuk için A takıma transfer ediyormuş gibi bonservis ücretleri ödeyemeyeceğimiz için maalesef transfer gerçekleşmiyor. Ama tabii ki ihtiyaçlara göre transfer yapmak, takımı güçlendirmek her antrenörün olduğu gibi benim de isteğim.
Teşekkürler. Sizin bir koç olarak temel prensipleriniz nelerdir?
Bir koç olarak yani benim kendi prensibim şöyle. Ben ciddi çalışmayı severim. Yani çok çalışırım ve antrenman içinde ciddi ve planlı, programlı bir şekilde çalışırım. Antrenman dışında oyuncularla bir abi kardeş havasında geçiririm. Bu yaşı hiç önemli değil. Yani ben mesela oyuncularıma kesinlikle bana koç dememelerini söylerim. Genelde oyuncularımla bir abi kardeş ilişkisi kurup o abi kardeş ilişkisiyle U12 olsun, U14 olsun, U16 olsun, U18 olsun fark etmez. Bu abi kardeş çerçevesi içine gider ama bu salonun içine girdiğimiz zaman aynı şey olmaz. Dışarıda birlik beraberliğimiz, beraber yemek yeriz, beraber gezeriz, tozarız, beraber vakit geçiririz. Ben oldukça da keyif alırım oyuncularla birlikte geçirmekten ama saha içine girdiğimizde orada herkesin görev ve sorumlulukları vardır. Bunu da oyunculara aşılarım. Yani sistemli, düzenli, programlı bir şekilde çalışırım ve ekstradan yani burada yani tüm oyuncular için söyleyeceğim bunu. Sadece takım oyuncusu olarak takım antrenmanı yaparak bir oyuncunun gelişmesi bir yere kadar olur. Bireysel gelişim de çok önemli. Bireysel gelişimle ilgili de artık birçok ilde, özellikle İstanbul ve İzmir ağırlıkta bu yönde bireysel gelişim koçlarına gidip ciddi paralar ödüyorlar ama bu takımın antrenörüysem eğer ben bu benim sorumluluğum olduğunu düşünüyorum. Benim veya asistanımın oyuncusuna takım antrenmanı dışında ekstra çalışmalar, bireysel çalışmalar yapması gerekiyor. Ben bunlara çok dikkat ediyorum. Sabah uykumdan yani ben akşam 9'da uyuyup sabah 6.30-7'lerde oyuncuma özel antrenman için kalkan ve kendimi programlayan, kendimi hazırlayan bir insanım. Biraz da yani bu sistemli, düzenli ve çok çalışmanın sonucunda bu başarıları elde ettiğimi ve buralara geldiğimi düşünüyorum. Yani yaptığım işi seviyorum. Sevdiğim için de bana o sabah 7'de antrenmana kalkmak zor gelmiyor. Ya da işte 3 vesait antrenmana gitmek zor gelmiyor. Çünkü biliyorum ki orada benden bir şeyler öğrenmek isteyen ya da hedefleri olan oyuncu benim oraya gelmemi bekliyor. O da beni inanılmaz şevk ve hırsa büründürüyor ve ekstra çalışmama sebep oluyor. Benim prensiplerim bunlar yani ciddi ve düzenli çalışmak.
Teşekkürler. Şimdi son iki sorumuza geldik. Bu son iki soru basketbol dışındaki sorular olacak.
Tamam.
Sizin hayatınızda basketbol olmasaydı hangi işi yapardınız?
Güzel soru. Valla İnan 18 yaşında başladım antrenörlüğe. Basketbol ilk başta ben hakem olmayı çok istemiştim basketbol hakemi. Hatta ilk antrenörlükten önce basketbol hakemliği belgesi almıştım. Oradan sonra antrenörlüğe dönüş oldu. Yani basketbol dışında bir şey yapsam mesela eğer imkanım olsa bir kafe işletmesi yapmak isterdim, işletmeciliği yapmak isterdim. Yani böyle özenirim böyle ya arkadaşlarımı ağırlayacağım bir kafe olsun bilmem ne. Gerçi büyük ihtimalle ben batardım bu konu böyle bir şey yapsam ama çok birçok arkadaşım gelirdi. Ben de kıyamazdım, hesap alamazdım. Büyük ihtimalle batardık ama şey yani öyle bir deniz kenarında bir kafem olsun. Bir kafe işletmeciliği yapmak isterim yani ekstradan bir şey olsa antrenörlük yapmasam yani öyle bir durum gelişse yapmak isterim.
Bunu hala yapabilirsiniz aslında, bu antrenörlük serüveniniz bitince ya da uygun bir zaman bulduğunuzda.
Yani yapılabilir de ya inanın ben şimdi bu yani normal hayat normalleşti ama cumartesi pazar biz antrenman yapmıyoruz. Hafta içi yapıyoruz çocuklarla şu an 5 gün olarak çalışıyoruz. İnanın cumartesi pazar günleri pazartesi olsun diye ben iple çekiyorum. Yani o sahadan uzak kalmak, yani bilmiyorum, antrenörlük yapmasam, menajer olmasam salon temizlisi falan olurum ama herhalde o öbür işe yani herhalde vakit ayıramam diye düşünüyorum. Gene salonun içinde olmayı tercih ederim yani.
Teşekkürler. Şimdi son sorumuza geldik. Hayatınız basketbol dışındaki ilk soruyla şey yaptım da bir an karıştırdım. Basketbol dışındaki aktiviteleriniz nelerdir? Yani bir nevi hobileriniz nelerdir?
Hobilerim, ben balıklara karşı bir zaafım var. Balık yemeyi ve balık yakalamayı çok seven bir insanım. Olta balıkçılığına merakım var. Olta balıkçılığı olmadığı dönemde hale gidip, balık haline gidip balık almayı seviyorum. Haftanın 2 günü, 3 günü balık yemeyi seviyorum. Onun haricinde arkadaşlarımla bir arada böyle kafede oturmak ya da bir arkadaşımızın evinde toplanıp akşam yemeği yemek. Genelde de bu balık oluyor. Benim gittiğim ortamlarda genelde balık yeniyor. Onlardan keyif alıyorum.
Şey, balığı biri çok tüketiyordu. Bir oyuncu. Hatta Dwayne Johnson. Dwayne Johnson sabah kahvaltıda bir tane, günde 4 tane falan balık yiyor. Böyle kocaman. O da mesela böyle bir şeye hiç düşündüğünüz oldu mu, böyle bir şey? Yani her
Vallahi
gün böyle balık yiyeyim, 2-3 tane de böyle şey olayım.
ben her gün balık yesem bıkmam herhalde, yani o kadar seviyorum. Şöyle de bir şey var, yani bir gün fırında yiyorsam, bir gün tavada yiyorsam, haftanın bir gününe mutlaka bu konserve ton balıklarından yiyorum yani. Haftanın 3 günü kesinlikle o balık şeyi oluyor bizde mutlaka. Yani herkesin tavsiye ederim, güzel bir yiyecek yani.
Teşekkürler. Bunu ama öğrencilerinize de, oyuncularınıza da tavsiye ediyorsunuzdur
Tabii
şiddetle.
tabii ben zaten Instagram'a koyuyorum. Bütün veliler, oyuncular, herkes biliyor zaten ben Halin daimi üyesi olduğum için balık haline gidiyoruz biz arkadaş grubumuzla. İhaleler oluyor orada, böyle balıklar kasayla ihaleye çıkıyor. Oradan ihaleyle kasayla balığımızı alıp daha sonra paylaşıyoruz kendi aramızda 3-4 arkadaş gidip. Onu da sosyal medyada sürekli paylaşıyorum ben. Artık veliler, herkes biliyor yani balığa gitti, bu akşam balık mı yiyorsun hocam falan filan diye. Öyle bir şeyimiz var. Bizim de basketbol dışında genelde balık almak ya da balık avlamaya gitmek ya da balık yemekle ilgili genel anlamda öyle bir şeyimiz var, hobimiz var diyeyim.
Çok güzel. Peki mesela şeyi düşündüğünüz ya da yaptığınız oldu mu, işte kendim balık tutayım, sonra onu alayım eve gideyim pişireyim yiyeyim. Mesela böyle bir şey yaptınız mı?
Oluyor canım. Bazen arkadaşlarla gidiyoruz. Teknede böyle yakaladığımız balığı teknede ızgara yapıp yediğimiz bile oldu yani, yakaladığımız balığı. Yani hemen günü gününe, saniyesi saniyesine. Onlar tabii oluyor. Onlar bayağı keyifli. Böyle çadır kampları, kıyı ızgaralar falan filan. Bunlar bayağı güzel, keyifli şeyler yani. Herkese tavsiye ederim.
Teşekkürler. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben
Bölümümüzün sonuna
teşekkür ederim.
geldik.
Çok sağ olun. Güzel bir sohbet oldu.
Evet.
Ben de çok keyif aldım. Sorularınız da çok güzeldi. Teşekkür ederim ben de.
Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık tekrardan.
Sağ
Çok
olun.
güzel cevap verdiniz sorulara.
Ben teşekkür ederim. İçtenlikle cevap vermeye çalıştım. Sizin sorularınız da gayet güzeldi. Keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.
Sağ olun. İyi günler.
Basket Talks'un bu bölümünde İzmir Bahçeşehir Koleji takımının koçu Gediz Çizmeli konuğumdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.